Kitabın adı Buddenbrooklar, Bir Ailenin Çöküşü. Yazarı Thomas Mann, 54. ayrım. Bayan Konsul Buddenbrook yatağının başında sürekli birilerinin bulunmasını istiyordu. Durumu kötüleştikçe hastalığını daha çok düşünüyor, kendisiyle daha çok ilgilenilsin istiyordu. Hastalığını büyük bir korkuyla ve hatta çocuksu bir nefretle izliyordu. Hayatı seven, yaşamaya karşı içinde hiç eksilmeyen bir sevgi besleyen bir zamanların bu hayat dolu eşsiz kadını, son yıllarını aşırı dindarlıkla ve hayırsever işleri yaparak geçirmişti. Neden? Ölmüş kocasına karşı duyduğu saygıdan değildi yalnızca. Zevk ve eğlence içinde yaşamış olmasını Tanrı'ya bağışlatmak, geçmişte yaşama aşırı bağlılığına rağmen kendisine rahat ve huzurlu bir ölüm vermesini isteme içgüdüsünün de etkisi vardı belki de. Fakat huzur içinde ölemeyecekti. Çok acı günler geçirmiş olmasına karşın bedensel olarak hala sapasağlamdı ve bakışları canlılığından hiçbir şey kaybetmemişti. İyi yemekler yemeyi, şık ve gösterişli elbiseler giymeyi seviyor, çevresindeki sevimsiz şeyleri görmezden geliyor, bunların duyulmasını önlüyor ve büyük oğlunun kazandığı saygınlıktan yararlanmak hoşuna gidiyordu. Doktorların akciğer iltihaplanması teşhisi koydukları bu hastalık, yapacağı tahribata ruhsal olarak hazırlanmadan girivermişti sapasağlam bedenine. Bize acı çektirerek içinde bulunduğumuz koşullara yavaş yavaş yabancılaştıran bir sona, başka koşullara ya da sonsuzca huzura karşı içimizde tatlı bir özlem uyandıran acı dolu bir ön hazırlık yapamadan. Hayır, Bayan Elizabeth Buddenbrook son yıllarda inançlı bir Hristiyan gibi yaşamasına rağmen ölüme hiç de hazır olmadığını hissediyordu. Eğer bu hastalık onun son hastalığı ise bu hastalığın son anda korkunç bir hızda tüm vücuduna yayılarak katlanılmaz acılara neden olacağı, bütün direncini kıracağı ve sonunda ecele teslim olmak zorunda kalacağı düşüncesi onu çok korkutuyordu. Sürekli dua ediyordu. Fakat bilinci yerinde olduğu anlarda kendini daha çok gözetim altında tutuyor, nabız atışlarını dinliyor, ateşini ölçüyor ve öksürüğünü önlemeye çalışıyordu. Ama nabız atışları gittikçe kötüleşiyordu. Biraz düşer gibi olan ateşi yeniden yükseliyor ve titreme nöbetleri içinde sayıklamaya başlıyordu. Kanlı balgam çıkarmasına neden olan öksürüğü ve iç organlarındaki ağrılar artıyor, nefes darlığı herkesi kaygılandırıyordu. Ama bütün bunların nedeni sağ akciğerindeki bir bölgenin değil, tümünün iltihaplanmış olmasıydı. Hatta doktorların söyledikleri doğruysa karaciğerde de bazı belirtiler fark edilmişti. Doktor Lankals başını öne eğip tırnak uçlarına bakarak, karaciğerde iltihaplanmış derken, Doktor Grabov sessiz kalmayı tercih etmişti. Yüksek ateş onu her geçen gün güçten düşürmüş, midesi görevini yapamamaya başlamıştı. Yavaş yavaş ve önlenemez bir şekilde bütün direncini yitiriyor, gittikçe güçten düşüyordu. Güçten düşüşünü izliyordu. Önüne konulan yoğunlaştırılmış besinleri, sağlığı el verdiği ölçüde ve büyük bir gayretle alıyor, ilaç saatlerine hasta bakıcılardan daha büyük bir dikkatle uyuyor ve neredeyse yalnızca doktorlarla konuşuyor ve çevresiyle neredeyse hiç ilgilenmiyordu. İlk başlarda gelmesine izin verilen ziyaretçileri, kadın tanıdıklar, Kudüs gecelerine katılan aile dostları, yaşlı bayanları ve rahip eşlerini ne yaptığının pek farkında olmadan tam bir umursamazlık içinde karşılıyor ve biraz oturduktan sonra hemen gitmelerini istiyordu. Akrabaları yaşlı bayanın kendilerine gösterdikleri ilgisizlikten ötürü çok üzülüyordu. Davranışlarında "sizin bana ne yardımınız olabilir ki?" anlamına gelen bir küçümseme, bir hor görme vardı. Biraz rahatladığı bir anda yanına getirilen torunu küçük Hanno'ya bile şöyle bir bakıp yanağını okşuyor ve sonra hemen arkasını dönüyordu. Şöyle demek ister gibi bir hali vardı. "Çocuklar, hepiniz çok iyisiniz ama ben öleceğim herhalde." Buna karşın her iki doktoru da büyük bir ilgiyle ve içtenlikle karşılıyor, onlarla sürekli hastalığını konuşuyordu. Bir gün yaşlı bayan Gerhardlar geldi. Paul Gerhard'ın kızları. Pelerinlerini, tabağa benzeyen tuhaf şapkalarını giymişler ve yoksul ziyaretlerine giderken yanlarında götürdükleri erzak torbalarını da almışlardı. Hasta dostlarını görmelerine izin vermemek olmazdı. Onları hastayla yalnız bıraktılar. Yatağın başucunda otururlarken neler konuştuklarını Tanrı'dan başka kimse bilemez. Fakat giderlerken gözleri ve yüz hatları daha aydınlıktı. Öncekinden daha yumuşak ve daha mutlu bir ifade vardı yüzlerinde. Hasta yatağında yatan Bayan Elizabeth Buddenbrook'un gözleri ve yüz hatları da aynı şekilde aydınlıktı. Ve daha önce hiç olmadığı kadar sessiz ve huzurluydu. Soluk alıp vermesi giderek hafifliyor ve azalıyordu. Bayan Gerhardt'ların arkasından öfkeyle bir şeyler söyleyen Bayan Permaneder hemen doktorlara haber gönderdi. İki doktor odanın kapısından görünür görünmez, Bayan Konsül'ün durumunda şaşırtıcı bir değişiklik oldu. Birden kendine geldi, kalkmaya çalıştı ve yatağından kısmen doğruldu. Durumu hakkında fazla bilgileri bulunmayan iki doktorun yüzünü karşısında görünce yeniden yığılıverdi yatağına. Doktorlara ellerini uzattı ve şunları söyledi. Hoş geldiniz baylar. Durum gösteriyor ki bugün ilerleyen saatlerde artık akciğerin her iki tarafının da bütünüyle iltihaplandığının gizlenilmesi söz konusu olamazdı. Doktor Grabow, Thomas Buddenbrook'un ellerini tutarak, evet sevgili senatörüm, önleyemedik. İltihaplanma akciğerin iki tarafını da sarmış bulunuyor. Bunun ne kadar ciddi olduğunu benim kadar siz de bilirsiniz. Gerçeği sizden saklayacak değilim. Böyle durumları hasta ister 20, ister 70 yaşında olsun kesinlikle ciddiye almak gerekir. Kardeşin Christian'a yazsam mı? Ona kısa bir telgraf çeksem mi diye bugün bana yeniden sorsanız bundan sizi vazgeçirmeye çalışmazdım. Buna engel olmayı düşünmezdim. Bu arada onun durumu nasıl? İşleri iyi mi? Çok şakacı bir insan. Onu her zaman sempatik bulmuşumdur. Ama ne olursunuz sözlerimden hemen öyle kötü sonuçlar çıkarmayın sevgili senatörüm. Doğrudan bir tehlikeyle karşı karşıya değilseniz. Tanrım ben ne kadar aptal bir adamım. Böyle şeyleri nasıl söylerim? Ama bu gibi durumlarda önceden hesap edilemeyen rastlantısal olayları göz önünde bulundurmak gerekir. Çok saygıdeğer annenizden hastamız olarak son derece memnunuz. Bize bütün iyi niyetiyle yardımcı oluyor. Bizi yüzüstü bırakmıyor. Hayır, bunu iltifat olsun diye söylemiyorum. Eşsiz bir hasta gerçekten. İşte bundan dolayı umudumuzu kaybetmemeliyiz. Umudumuzu kesmemeliyiz sevgili senatörüm. Hep iyi şeyler umalım. Fakat insan yaşamında öyle bir an gelir ki hastanın yakınları için umut beslemek biraz yapmacık ve gerçek dışı olur. Hastada bazı değişiklikler olmuş, davranışlarında bir tuhaflık, eskisine benzemeyen bir kişilik oluşmuştur. Yanıt vermekte zorlandığımız tuhaf sözler dökülür ağzından. Dönüş yolunu kapatan ve ölüme götüren bazı tuhaf sözler. Hasta en çok sevdiğimiz biri de olsa bütün bunlardan sonra onun yeniden ayağa kalkıp yürümesini isteyemeyiz. Ama o yine de ayağa kalkacak olursa, tabutundan çıkmış bir ceset gibi çevresine korku ve dehşet saçar. Bayan konsülü ölüme götüren korkunç belirtiler gittikçe daha çok dikkat çekmeye başladı. Fakat güçlü yaşam isteği organlarını hala çalıştırıyordu. Ciğerindeki iltihaplanma yüzünden yatağa düştüğünden beri haftalarca yatmaktan vücudunda açılmış bulunan yaralar bir daha kapanmıyor ve durumu gittikçe kötüleşiyordu. Artık hiç uyuyamıyordu. Ağrılar, öksürükler ve nefes darlığı bir türlü uyutmuyordu. Ama kendisi de uyumak istemiyor, hep uyanık kalmaya çalışıyordu. Yalnızca ateş nöbetleri sırasında kendisini kaybediyor ve birkaç dakika uyumuş oluyordu. Kendine geldiği anlarda da yüksek sesle bir sürü isim sayıyordu. Öleli çok olmuş kişilerin isimlerini. Bir gün öğleden sonra yarı karanlık odasında biraz ürkütücü ama heyecanlı bir sesle ''Evet sevgili canım, senin yanına geliyorum.'' dedi. Bunu söylerken öylesine inandırıcıydı ki herkes merhum konsül Johann Buddenbrook'un onu yanına çağrışını duyar gibi oldu. Christian geldi, Hamburg'dan geliyordu. Kendisinin de söylediği gibi bir sürü iş yapıyordu orada. Hasta annesinin yanında kısa bir süre kaldı, sonra dışarı çıktı. Ellerini alnına götürdü ve bakışlarını çevrede dolaştırarak ''Çok korkunç, çok korkunç gerçekten, daha fazla dayanamayacağım.'' dedi. Rahip Pringsheim de geldi. Soğuk bakışlarını hemşire Leandra'nın üzerinde dolaştırdıktan sonra bayan konsülün yatağının kenarına oturdu ve mesleğine özgü sesiyle dua etmeye başladı. Sonra çok kısa süren bir iyileşme oldu bayan konsülün durumunda. Ateşi düştü. Bir an için gözleri parladı. Gücü yerine gelir gibi oldu. Ağrıları azaldı ve çevresindekileri sevinç gözyaşlarına boğan umut dolu birkaç söz söyledi. Thomas Buddenbrook, ''Çocuklar, annemiz kurtulacak. Bütün bu yaşadıklarına rağmen kurtulacak, göreceksiniz.'' dedi. ''Noel'i yine birlikte kurtulayacağız. Aşırı heyecanlanmamasına dikkat edelim.'' Fakat hemen ertesi gece Thomas Buddenbrook ve eşi Gerda yatmaya gittikten kısa bir süre sonra Bayan Permaneder tarafından Mengstrasse'ye çağrıldılar. Hasta can çekişmeye başlamıştı. Yağan soğuk yağmurun damlaları esen sert rüzgarla pencereye vuruyor, camları şangırdatıyordu. Senatör Buddenbrook ve eşi Gerda iki kollu şamdanla aydınlatılmış odaya girdiler. Doktorlar onlardan önce gelmişlerdi. Christian da odasından çağrılmış ve bir köşede sırtı annesinin yatağına dönük, öne eğdiği başını ellerine dayamış, üzgün üzgün oturuyordu. Hastanın erkek kardeşi Konsul Justus Kröger'in gelmesi bekleniyordu. Ona da haber gönderilmişti. Bayan Permaneder ve kızı Erika Weschenk yatağın ayak ucuna tutulmuşlar, hafif hafif fıçkırıyorlardı. Hemşire Leandra ve Matmazel Severin'in artık yapacak işleri kalmamıştı ve üzgün üzgün ölenin yüzüne bakıyorlardı. Bayan Konsul Elizabeth Buddenbrook ya sırtı yastıklara dayanmış öylece yatıyordu. Bir zamanlar pek güzel olan soluk mavi damarlı elleri şimdi kurumuş ve buruş buruş olmuştu. Titreyerek acele acele ve hiç durmadan üstündeki örtüyü yokluyordu. Beyaz bir gece şapkası giydiği başını ürkütücü bir tekdüzelikle sürekli olarak bir o yana bir bu yana çeviriyordu. Dudakları yana doğru kaymıştı ve ağzını soluk alıp vermek için güçlükle açabiliyordu. Çökmüş gözlerini yardım arar gibi umutsuzca çevresinde dolaştırıyor ve bakışları içeridekilerden birine takılınca da yürek paralayıcı bir kıskançlık ifadesiyle bakıyordu onun yüzüne. Güzel giyimli, rahat rahat soluk alabilen, hayatlarını yaşayan, yapabildikleri tek şeyin bu çok sevdikleri ölen kadını seyretmek olan ve bunun dışında ellerinden hiçbir şey gelmeyen bu insanları öyle çok kıskanıyordu ki. Gece oluyordu ve hastanın durumunda hiçbir değişme yoktu. Thomas Buddenbrook, Doktor Lancas hastaya iğne yaparken öteki Doktor Grabow'u odanın arka tarafına çekip ''Bu durum daha ne kadar devam edecek?'' diye sordu sessizce. Bu sırada Bayan Permaneder de ağzında mendiliyle onların yanına geldi. Doktor Grabow, ''Bunu tam olarak bilemeyiz sevgili senatörüm.'' dedi. ''Anneniz saygıdeğer konsül 5 dakikaya kadar ruhunu teslim edebilir ya da daha saatlerce yaşayabilir. Bu konuda size kesin bir şey söyleyemem. Biz doktorlar buna bir çeşit tıkanma deriz, bir ödem.'' Bayan Permaneder, ''Ben biliyorum.'' dedi ve gözyaşları yanaklarından aşağıya doğru akarken ağzında tuttuğu mendiliyle başını salladı. Akciğer iltihaplanmalarında böyle şeyler çok sık görülür. Sulu bir iltihap toplanır, hastanın ciğerinde ve hasta soluk alıp veremez olur. Evet, ben biliyorum bunu. Senatör Thomas Buddenbrook ellerini birbirine kenetlemiş hastaya bakıyordu. Fısıldar gibi bir sesle, kim bilir ne korkunç acı çekiyordur dedi. Doktor Grabow sessizce ama kararlı bir biçimde hayır dedi ve bunu söylerken uzun ve yumuşak yüzünde kesin çizgiler belirdi. Yanılıyorsunuz sevgili dostum, inanın bana yanılıyorsunuz. Bilinci bulanık. Sizin gördüklerinizin çoğu onun son refleksleridir. İnanın bana. Thomas Buddenbrook, dilerim dediğiniz gibidir dedi. Ama bir çocuk bile bilincinin yerinde olduğunu ve her şeyi hissettiğini hastanın gözlerinden okuyabilirdi. Yeniden yerlerine oturdular. Konsul Kröger de gelmişti. Bastonuna yaslanmış, ağlamaktan kıpkırmızı olmuş gözleriyle hastanın yatağının başında oturuyordu. Hastanın hareketleri artmıştı. Ölüme terk edilmiş bu bedeni, tepeden tırnağa kadar korkunç bir huzursuzluk, anlatılması zor bir korku ve sıkıntı, müthiş bir terk edilmiş ve çaresizlik duygusu sarmıştı. Hırıltılar çıkararak başını bir yandan öte yana atarken, yalvarır gibi bakan davallı gözleri yürek paralayıcı bir ifadeyle kapanıyor ya da öylesine büyüyorlardı ki göz bebeklerinin incecik damarları kıpkırmızı oluyordu. Hayret, bilincini hala kaybetmemişti. Saat 3'ten kısa bir süre sonra Christian ayağa kalktı. Daha fazla dayanamayacağım dedi ve koltuklara tutuna tutuna kapıya doğru yürüdü. Vücudunun her yanı kas katı kesilmiş gibiydi. Erika Weschenk ve Mademoiselle Severin belki de hastanın tek düze feryatlarından uyuşmuş olarak oturdukları sandalyelerinde uyuyakalmışlardı. Ve hepsinin de yanakları çiçek açmış gibi pembe pembe olmuştu. Saat 4'e doğru hastanın durumu daha da kötüleşti. Bayan konsülü yatakta biraz doğrulttular ve alnında biriken teri kuruladılar. Nefesi büsbütün kesilecek gibiydi. Durumu dehşet vericiydi. Biraz uyuyabilsem dedi güçlükle. Bir uyku ilacı. Fakat onu uyutacak bir ilaç veremedilerdi. Sonra birdenbire daha önce yaptığı gibi yanındakilerin duymadığı bir sesle yeniden konuşmaya başladı. Evet Can, az kaldı. Hemen arkasından da evet sevgili Clara'cığım, geliyorum dedi. Sonra ölümle savaş yeniden başladı. Buna ölümle savaş denilebilir miydi? Hayır, o şimdi ölümle pençeleşiyordu. Çok istiyorum dedi hırıltılı bir sesle ama başaramıyorum. Uyumam için bir ilaç. Baylar, acıyın bana da bir uyku ilacı verin. Onun bu acıyın bana sözleri üzerine Bayan Permaneder hüngür hüngür ağlamaya başladı ve Thomas Buddenbrook da başını ellerinin içine alarak için için inliyordu. Fakat doktorlar görevlerinin ne olduğunu biliyorlardı. Görevleri hastanın yaşamını elden geldiğince uzatmak, onu yakınlarından mümkün olduğunca ayırmamaktı. Uyuşturucu bir ilaç ise hastanın bütün direncini bir anda sıfıra indirir ve ruhunu teslim etmesini zorlaştırırdı. Doktorların görevi ölümü çabuklaştırmak değil, tam tersine ne pahasına olursa olsun hastayı ölümden uzak tutmaktı. Üniversitede öğrendikleri dinsel ve ahlaki nedenler de bunu gerektiriyordu. Ama söylediklerinin tersine verdikleri çeşitli ilaçlarla hastanın kalbini güçlendirdiler ve birkaç defa kusturarak geçici bir rahatlama sağladılar. Saat 5'te hastanın ölümle savaşı korkunçluğunu yitirmeye başladı. Can çekişirken yatağında doğrulan bayan konsül, genişçe açılmış gözleriyle tutunacak bir yer ya da kendisine uzanmış bir el arıyormuş gibi kollarını çevresinde dolaştırdı ve yalnızca kendisinin duyduğu bir sesle ısrarlı çağrışlara yanıt vermeye çalışıyor gibiydi. Yalnızca ölmüş eşi ve ölmüş kızı değil, kendi annesi ve babası, kayınvalidesi ve kayınpederi ve daha önce ölmüş ve kendisini bekleyen daha pek çok tanıdığın adını çağırıyordu. Çağırdığı isimlerden Hakk'ın rahmetine kavuşmuş olanlardan hangilerini kastettiğini odadakilerden hiç kimse bilemezdi. Evet diye haykırdıktan sonra başını değişik yönlere çevirdi. Şimdi geliyorum. Hemen. Bir dakika daha. Artık yeter. Dayanamıyorum. Ne olur bir uyku ilacı verin bana baylar. Saat 5:30'da kısa bir anlık bir rahatlama görüldü. Sonra birdenbire yaşlılık ve çektiği acılardan kırış kırış olmuş yüzünde bir titreme, insanı dehşete düşüren bir sevinç, ürpertici bir sevimlilik belirdi. Kollarını aniden ve hızla gerdi ve duyduğu şeyle verdiği yanıt arasında bir saniye bile geçmiş olamazdı. Yazgısına teslim olmuş bir ifadeyle, korku ve sevgi dolu bir teslimiyet duygusuyla "Şimdi geliyorum" diye haykırdı ve ruhunu teslim etti. Herkes derin bir dehşete kapılmıştı. Ne olmuştu? Kim çağırmıştı onu hemen gel diye? İçeridekilerden biri pencerenin perdesini açtı ve mumları söndürdü. Doktor Grabow yumuşak bir yüz ifadesiyle ölünün gözlerini kapadı. Buz gibi sonbahar sabahının solgun ışıklarını doldurduğu odada herkes tir tir titriyordu. Hemşire Leandra tuvalet aynasını bir bezle örttü. Kısım 2. Bayan Permaneder'in ölünün başında dua ettiği açık bırakılmış kapıdan görülüyordu. Yalnızdı, diz çökmüştü ve üstündeki matem giysisinin etekleri yere açılmıştı. Yatağın hemen yanı başında, sımsıkı kenetlediği ellerini bir koltuğun üstüne koymuş, başı öne eğik bir şeyler mırıldanıyordu. Erkek kardeşinin ve yengesinin kahvaltı odasına girdiklerini ve duasının bitmesi için orta yerde durup beklediklerini duydu. Fakat hiç acele etmedi. Duasını bitirdikten sonra kuru kuru öksürdü, ağır ağır hareket ederek eteğini yerden toplayıp doğruldu ve en küçük bir şaşkınlık belirtisi bile göstermeden son derece asil bir davranışla onlara doğru yürüdü. "Thomas," dedi biraz öfkeyle. "Şu severim var ya, merhum annem koynunda bir yılan beslemiş meğer." "Ne demek istiyorsun?" "Ona çok kızıyorum. Soğuk kanlılığımı kaybedip öfkeden çıldırabilirim. Bu kızın şu sıra çektiğim acıyı böylesine aşağılık bir biçimde artırmaya hakkı var mı? Ama ne olduğunu söylesene." "Her şeyden önce insanı çıldırtan bir açgözlülüğü var. Dolabı açıyor, annemin ipek giysilerini çıkarıyor ve kolunun üstüne takıp evine götürmek istiyor. Rüksen, nereye götürüyorsun onları?" diye sorunca, "Bayan konsül bunları bana vermeye söz vermişti," dedi. Bunun üzerine ben de ona, "Bak sevgili severin," dedim. Ve böylesine acele etmesinin hiç doğru olmadığını kibarca belirttim. "Bu işe yaradı mı sanıyorsun?" "Hayır, yalnızca annemin ipekli giysilerini almakla yetinmedi, bir bohça dolusu beyaz çamaşırı alıp gitti. Onunla kavga edemezdim, öyle değil mi? Sadece o mu? Öteki kızlar da. Sepet dolusu ipek ve keten giysiyi evden çıkarttılar. Hizmetçi kızlar gözlerimin önünde aralarında paylaştılar. Dolapların anahtarı yalnızca Severin'deydi. Ona Matmazel Severin anahtarları istiyorum dedim. Bana ne cevap verdi biliyor musun? Benim kendisine hiçbir şey söylemeye hakkım olmadığını, çünkü benim hizmetimde çalışmadığını, kendisini işe benim almadığımı ve gidinceye kadar da anahtarları yanında tutacağını açıkça ve küstahça söyledi. Gümüş takımların bulunduğu dolabın anahtarı sende mi? İyi, ötekileri boş ver. Bir evin düzeni bozulursa böyle şeyler kaçınılmaz olur. O evde işler biraz gevşek gider. Şu sıra gürültü çıkarmak istemiyorum. Beyaz çamaşırlar eski ve hasarlıydı zaten. Gelin bir bakalım başka neler var diye. Bir kayıt listesi var mı sende? Masanın üstünde mi? Pekala, görelim bakalım nesi var nesi yok. Birlikte yatak odasına gittiler. Bayan Permaneder ölünün yüzündeki beyaz örtüyü kaldırdıktan sonra yatağın başında bir süre sessizce yan yana durup ölüyü seyrettiler. Bayan konsüle ipek bir elbise giydirmişlerdi. Öğleden sonra yukarıdaki salonda bu elbiseyle katafalka konulacaktı. Son nefesini vereli 28 saat olmuştu. Ağzı ve yanakları takma dişleri çıkarıldığından içine çökmüştü. Ve bayan konsül olduğundan daha da yaşlı görünüyordu. Çenesi öne doğru çıkmış, dimdik duruyordu. Üçü de bir daha hiç açılmamak üzere kapanmış göz kapaklarına büyük bir üzüntüyle bakarken annelerinin yüzünü yeniden tanımaya çalışıyorlardı. Fakat yaşlı bayan konsül bu Dambrook'un pazar günleri taktığı başlığının altındaki kızılımsı kahverengi ve düzgün taranmış peruğu Braistrasse'deki evde kalmış akraba kızlarının her fırsatta alay ettikleri Peru hala başındaydı. Yorganın üstüne çiçekler serpilmişti. Bayan Permaneder çok büyük ve gösterişli çelenkler göndermişler dedi sessizce. Bütün tanıdıklardan, bütün dünya çelenk gönderdi demek daha doğru olur belki de. Hepsini koridora taşıttım, Tom. Gerda ile gidip bir bakın, hepsi de çok güzel ve eşsiz. Bakınca insana acı bir sevinç veriyor. Kocaman kocaman ipek kurdeleler. Senatör Buddenbrock salon ne durumda diye sordu. Neredeyse hazır Tom, hazır sayılır. Dekorasyoncu Jacobs elinden gelen her şeyi yaptı. Tabut da sonra bir an yutkundu ve tabut da biraz önce geldi dedi. Ama sizler şu üstünüzdekileri çıkarsanıza diye devam etti. Ve beyaz örtüyü büyük bir dikkatle yeniden ölünün üstüne serdi. 54. ayrımın sonu. Sayfa No. 501. Devamı 55. ayrımda.